Hayırlı akşamlar sayın izleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Gerçeği programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam, Onur Hocam ve konuğumuz Yasmin ile beraber güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz inşallah. Hocam uygunsa iman hakikatleriyle başlayalım. Bildiğimiz gibi kış geldi ve havalar soğudu. Tabii kışın gelmesiyle bazı canlılar göç ediyor. Yaşam bölgelerini değiştiriyorlar. Bazı canlılar da kış uykusuna yatıyorlar. Kış uykusu çok mucizevi bir oluşum. Çünkü vücut metabolizması çok yavaşlıyor canlıların ve o şekilde besin bulamayacakları için kışın, yani beslendikleri canlılar da azaldığı için, ortadan kaybolduğu için bu canlılar biraz sonra anlatacağımız canlılar kış uykusuna geçiyorlar ve metabolizmalarını çok yavaşlatıyorlar. Evet, sunumumuza başlayalım. Kış mevsimi hayvanlar için yiyeceğin en zor bulunduğu mevsimdir. Bu nedenle pek çok kuş türü ve bazı büyük otçul hayvanlar sonbaharda sıcak iklimin yaşandığı güney bölgelerine göç ederek bu sorundan uzaklaşmaya çalışırlar. Ama bazı hayvanlar için bu tip yolculuklar imkansızdır. Bu nedenle de oldukça farklı bir yöntemle kendilerini korumaya çalışırlar. Bu yöntem kış uykusudur. Kışın havanın soğuması, besinlerin ortadan kaybolması hayvanların canlılıklarını koruması için tehlike oluşturmaktadır. Kış uykusu, canlının vücut ısısının düşerek bünyesinin neredeyse durma derecesine gelecek kadar yavaşlaması ve şartlar düzelene kadar o şekilde kalması anlamına gelmektedir. Kurbağa. Bazı kurbağaların kış uykusu sırasında vücutlarında buz kristalleri oluştuğu keşfedilmiştir. Bu canlılarda kış uykusuna yattıklarında hiçbir hayat belirtisi görülmez. Buz, kurbağanın derisini, karnını ve kas liflerini tamamen kaplamıştır. Aort damarı kesildiğinde dahi kanama olmaz. Buzlar çözüldükten sonra görülen ilk hayat işareti, kalbin tekrar atmaya başlamasıdır. Ağaç kurbağasındaki en önemli özellik ise bol miktarda glikoz üretebilmeleridir. Glikoz, hücrelerden su çekilmesini önler, bu sayede büzülme olayı da engellenmiş olur ve kurbağanın hücreleri bu donma olayından hiçbir zarar görmez. Kaplumbağa inceleyelim. Kaplumbağaların kış uykusu havaların soğuması ile başlar. Havalar soğudukça ve yiyecekler azaldıkça kaplumbağaların bedensel aktiviteleri azalır. Kaplumbağalar soğuk aylarda yuvasına çekilir ve kendilerini korumak için uyku haline geçerler. Bu dönemde kalp atışları yavaşlar ve bu aylar kış uykusuyla geçer. Kutup ayısı, anne adayı kutup ayısı kış uykusuna girdiği dönemde hiç enerji harcamamak ve yavrularının daha iyi beslenmesini sağlamak için metabolizmasının hızını düşürür. 7 ay boyunca metabolizmasındaki yağı proteine çevirir ve yavrularının beslenmesini sağlar. Bu 7 aylık süre boyunca kendisi hiç beslenmez. Kalp atışı oranını dakikada 70'ten 8'e kadar indirebilir. Böylelikle yavrularını doğuracağı dönemde fazla enerji harcamamış olur. Ayılar yazın günde yaklaşık 20 bin kalori alırlar. Özellikle kış uykusuna yatmadan önceki günlerde reçineli bitkiler gibi hazmı oldukça zor besinleri yemeyi tercih ederler. Ayılar ıslarını belli bir seviyede tutabilmek ve rahat uyuyabilmek için kurumuş çimler ve yapraklardan kendilerine bir yatak yapmaktadırlar. Ayrıca yatış pozisyonları da bu ısıyı korumaya yöneliktir. Yarasa, yarasalar avladıkları böcekler ortadan kayboldukları veya uyudukları zaman uykuya çekilirler. Kış uykusuna yatan hayvanların çoğu toparlak bir hal alırlar. Ancak yarasalar her zamanki gibi başları aşağıda aylarca asılı kalırlar. Bazı hayvanlar çevre ısısının belli bir dereceye düşmesiyle uyanırlar. Mesela yarasalar -2 derecede uyanır. Daha sıcak bir yere giderek tekrar uykuya dalarlar. Köpek balıkları. İri köpek balıkları da denizlerdeki pek çok canlı gibi planktonlarla beslenirler. Kuzey Denizi'nde her Kasım ayında plankton yoğunluğu azaldığı için köpek balıkları besin ararken her zaman harcadıklarından çok daha fazla enerji harcamak zorunda kalırlar. Bir süre sonra güçsüz kaldıkları için yemek aramayı bırakıp dibe çökerler ve kış uykusuna yatarlar. okyanusun derinliklerinde aylarca hareket etmeden ve hiç beslenmeden yaşayabilirler. Bu sırada kalpleri sanki çalışmıyormuş gibi oldukça yavaş atar. Sincap gibi bazı hayvanlar kış uykusuna yatmadan önce kovuklarında yiyecek depo ederler. Belli aralıklarla uyanarak bunları yerler. Kış uykusuna yatan hayvanların vücutlarındaki sıvılar, moleküler ağırlığı daha büyük kimyevi maddeler bakımından zenginleşerek donma noktası düşer. Böylece don tehlikesinden korunmuş olurlar. Kış uykusu hayvanların zor iklim şartlarını ve kıtlık dönemlerini atlatmalarını sağlar. Ayrıca birçok hayvan için bir dinlenme ve yenilenme zamanıdır. Bu dönemde bulaşıcı hastalıklara ve parazitlere direnç artar. Radyasyona dayanıklılık kaydedilir. Gördüğümüz gibi şimdi tüm canlılar Allah'ın ilhamıyla kış uykusuna geçmeden önce bir hazırlık yapıyorlar. Kimi vücudunda yapıyor bu hazırlığı. Mesela kutup ayısı gibi. Kimi sincap gibi kovuğunda yiyecek biriktirerek yapıyor. Şimdi burada sormamız gereken 2-3 tane önemli soru var. Birincisi bu canlılar kışın yiyecek bulamayacaklarını yani uzun süre yiyecek bulamayacaklarını nereden bilebilirler? Ve kış uykusuna yatıyorlar. Kış uykusunun süresini ve bu sürede metabolizmaların devamı için gerekli enerjiyi nereden bilip de depo edebilirler? Bakın bu sorular hiçbir hayvanın akledip de cevap verip de buna yönelik tedbir alabileceği sorular değil. Yani canlı bu hayvanlar, bahsettiğimiz hayvanların bir aklı şuuru yok. Ve bu konularda tedbir alabilecek bir durumda değiller. Ama tam olarak, eksiksiz olarak her yıl bu hareketi ve tüm türler bakın. Yani ilgili türün tüm bireyleri aynı zamanda bu kış uykusunu gerçekleştiriyorlar. Evet. Maşallah. Ve şöyle de bir durum söz konusu. Mesela ekosistem için, ekosistemin bozulmaması için çok önemli. Bu canlılar eğer kış uykusuna yatmasalardı, yiyecek bulamayacakları için, besin bulamayacakları için ekosistemde büyük bir bozukluk olacaktı. Halbuki kış uykusuna geçerek Allah'ın ilhamıyla tedbir alınmış oluyor ve ekosistemin sorunsuzca devam etmesi sağlanıyor maşallah.
Evet ve evrim mekanizmasıyla kesinlikle oluşabilecek bir sistem değil. Yani evrim mekanizmasına diyorlar ki işte canlılar doğal seleksiyonla özellikler kazanmışlardır gibi iddiaları var mesela. Şimdi burada doğal seleksiyon da yok. Hani diyor ya işte canlılardan kaçarken işte kaplandan kaçarken ceylan mesela yeni özellikler kazandı diyor. Bir yere kaçtığı yok. Yani bir mücadelenin içerisinde de girdiği yok. Yani olduğu yerde yatıyor. Ve o yattığı zaman, kış uykusuna girdiği zaman tüm vücudundaki sistem ona göre zaten yaratılmış. Ve milyonlarca sene bekleyecek vakti de yok bunu. Bu sistemin oluşması için. Tamamen hani Erdem Hocam çok güzel anlattın. Hani oradaki besinlerin azaldığı dönemlerde veyahut da işte başka nedenlerden dolayı böyle bir sistemi mutlaka vücudunda olması gerekiyor ve bu da oluyor. Mesela biraz önce anlattığın kurbağa türünün videosu var. Şimdi onu gösterelim. Bayağı enteresan bir canlı.
Yani kış uykusunun en abartılı şekli. Şimdi evet. Okuyalım istersen.
Evet, su birikintisi. Şimdi bütün vücudu orta bölümde donmaya başlıyor. Yani dıştaki vücudun dışındaki kan vesaire o tarz şeyler kalmıyor. Ve bu kişi de bakın bunu hala aşamıyorum diyor. Gerçekten çok etkileyici bir durum diyor. Solunum, böbrek fonksiyonları, kalp atışı hiçbir şey yok. Tamamen ölü. Yani hiçbir canlılık belirtisi yok. Burada da soruyor hiç kalp atışı yok mu diyor. Evet doğru diyor. Ne kadar süre diyor. Birkaç saat için mi diyor. Hayır diyor haftalarca. Haftalarca kurbağa bu şekilde hiçbir yaşam belirtisi olmadan, kalbi atmadan, dolaşım sistemi yok, böbrek sistemi çalışmıyor, bağırsak sistemi çalışmıyor.
Kas katı.
Kas katı şekilde dediğin gibi duruyor. Ve dışarıdan da diyorlar ki işte bir taşı andırıyor. Ve bir tür şekerle kaplıyor kendi içini. Bir antifriz gibi bir işlev görüyor bu. Donmasını engelliyor. Ve hücreleri de bu şekilde dağılmamış oluyor. Çürümemiş, bozulmamış oluyor. bahar geldiği zaman da çok enteresan bir şey oluyor. Normalde ne beklersiniz donmuş bir şeyin çözülmesiyle ilgili? Yani sıcak geldiği zaman mesela dışına. Dıştan çözülmeye başlaması gerekiyor değil mi? İlk başta siz buzu koyarsanız buzun ortası çözülmez. En dıştan çözülmeye başlar. En ortası en son çözülür. Bakın bu kurbağada tam tersi oluyor. En içteki kalbi ilk başta çözülüyor. O normalde olmayacak bir şey. Yani bu sistem özel yaratılmış olmasa bu donma dıştan çözülmeye başlar. Dıştaki hücreler çözüldüğünü farz edelim. O hücrelere kan pompalanmıyor. Hemen kurur ve ölür. Ama ilk başta kan, kalp çözülüyor ve kan pompalama sistemi çözülüyor. Ondan sonra vücudun dışındaki sistemler çözülüyor ve diyor ki fonksiyonları kaldığı yerden devam ediyor. Nasıl oluyor bilemiyoruz diyor. Neyin tetiklediğini bilemiyoruz diyor. Şimdi Allah'ın biz burada çok net ve muhteşem bir yaratış mucizesini görüyoruz yani. Şimdi bu kurbanın böyle bir uykuya daldığından haberi mi var? Yani hiç kendinden dahi haberi yok. Böyle bir uykuya daldığından da haberi yok. Tamamen tüm sistem DNA'sında kayıtlı, artı DNA'sının haricinde o ortamın şartları da kurbağaya uygun olması gerekiyor. Yani hepsinin beraber yaratılmış olması gerekiyor ve aynı yaratıcı tarafından yaratılmış olması gerekiyor. Yani mutasyon olacak, ondan sonra kurbağa böyle bir sistem kazanacak. Yani mümkün değil, imkan yok böyle bir şeye. Bunun için bir süre de yok ayrıca. Evrimciler diyor ya milyonlarca sene, böyle bir süre yok. Yani hemen olması gerekiyor. Bir ömrü içerisindeki ilk senesinde mesela bunun olması gerekiyor. Çünkü her sene tekrarlayan bir şey. Dolayısıyla ne tesadüfe yer var, ne doğal seleksiyona, ne mutasyona inşallah.
Adem, kış uykusu çok enteresan bir konu. Hibernasyon deniliyor. Canlıların vücudundaki bir genin ürünü, kış uykusu geni. Ama kış uykusuna yatan canlılar hep kışın uykuya yatıyorlar. Ve zamanlaması tamamen o zamanki havanın sıcaklığına, dış ortamdaki koşullara bağlı olarak bu cereyan ediyor. Genin, yani bir dedektör gibi dışarıdan alınan bu ısı sıcaklığı sürekli ölçülüyor. Eğer ısı da herhangi bir şekilde istenilen düzeyin, ideal yaşam düzeyinin altına iniş varsa canlının vücudu otomatik olarak kış uykusuna hazırlanmaya başlıyor. Neden? Çünkü DNA'sındaki o genler aktif hale geçiyor. Yani DNA'nın sadece olması yetmiyor. DNA'nın aynı şekilde dedim, içerisindeki geni yöneten, genin anlatımını yani oradaki sentezi aktif eden, sanki böyle elektrik düğmeleri olur ya, elektrik vardır ama sadece düğmeyi açman gerektiği an o mesela evin o odası aydınlanır. Elektrik her yerde vardır ama henüz lambaya ulaşmamıştır. Onu sağlayacak olan o odanın oradaki girişindeki elektrik düğmesidir. Onun gibi bizim DNA'mızda da birçok böyle anahtarlar var. Yani bu tip düğmeler var. Bunlara promoter bölge deniliyor ve DNA'nın çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Buradaki düğmeler o genin aktif veya pasif duruma geçmesini belirliyor. Ama yani o belirliyor dediğimiz gen, o promoter bölge zaten içinde molekül olan iplik cin, yani her biri bir arada bir ansiklopedi gibi benzetecek olursak eğer, ansiklopedinin mesela 36. sayfasında kontrolle ilgili bilgiler var. 100. sayfasında da kış uykusuna girişle ilgili özel genlerin ve proteinlerin bilgisi var. Ama 36. sayfada eğer bilgiler olursa, yani zamanın geldiği 36. sayfada anlaşılıyor, o zaman 100. sayfa işlemeye başlıyor. Fakat burada bilgi sadece aynı ansiklopedi örneğinde olduğu gibi yazıdan ibaret. Canlılık dediğimiz konu ise o bilgiyi oradan alıp hayata geçiren bir durum söz var orada. Mesela oradaki kutup ayısı kış uykusu için hibernasyona hazırlanırken vücudu işte 36. sayfadan kış uykusuna hazırlan komutunu alan hücrelerin, hücredeki o ilgili genlerin ve proteinlerin aktif hale geçmesini biz görüyoruz. 100. sayfayı öyle okumaya başlıyorlar. Kış uykusuna başlangıçla ilgili bilgileri öyle okumaya başlıyorlar. Burada şimdi harika bir durum var. Yani sadece bir iplikçik var. Gen üzerinde adenin, guanin, sitozin ve timin. Bu moleküller var. Bu moleküller bir şekilde başka DNA'nın başka bölgesindeki aynı molekülleri, aynı kendisi gibi olan molekülleri aktif hale getiriyorlar. Farklı bir element yok, farklı bir atom yok. Aynı atomlar var. Sadece adları değişik. Sadece içlerindeki birkaç tane element değişik. Yani tespih tanesi gibi ama her birinin çok ufak çentikleri birbirinden farklı. Kışın kusunun ayrıntısına girdiğimizde çok muazzam bir harikayla karşılaşıyoruz. Yani öyle yavaş gelişmelerle yani ve kendi kendine olup da yani bir şeyler yapılabilecek gibi bir durum değil bu. Ancak o bilgi tam hatasız bir şekilde dış ortamı anlayabilecek proteinleri üretebiliyorsa, o zaman kış uykusuna yatması gerektiğini anlayabiliyorsa, gerekli proteinler de ondan sonra üretilmeye başlayabiliyorsa canlı kış uykusuna yatıyor. Bir de kış uykusuna uyanış var. O da aynı bu şekilde. Onun talimatı farklı yerde, ona ait proteinler farklı yerde. Ama canlıyı canlı yapan bu bilgiyi, yani ansiklopediyi okuyan akıl. Evrimciler daha o ansiklopedindeki bilginin nasıl oluştuğunu zaten anlatamıyorlar. Hiçbir şey anlatamıyorlar zaten. Yani biz iyice anlaşılsın diye detaylandırıp, örneklendirip, bilimsel gelişmeleri sunup daha da ayrıntısını anlatıyoruz ki yani ne kadar gerçekten yoksun bir düşünce oldu anlaşılsın diye evrimin. O ansiklopedideki o bilgiler zaten kendi kendine oluşamaz. Haddi zatında o bilgilerin olması da yetmiyor. Çünkü o bilgiyi okuyacak bir akıl lazım. O da canlı vücudundaki Allah'ın tecellisini gösteren hücreler. Hücrenin içerisindeki diğer proteinler maşallah orada muazzam şekilde akıl göstererek, uzmanlık göstererek tam yerinde, tam zamanında bu bilgiyi okuyup canlının hayatta kalmasını ve birçok harikayı inşallah yapmasını, yerine getirmesini bize gösteriyorlar. Bu Halık-ı Zülcelal'ın, Yüce Rabbimizin yaratma sanatı. Biz burada sadece Allah'ın yaratmasını görüyoruz. Biz burada sadece Rabbimizin ilmini görüyoruz. Ve hamd ediyoruz. Allah ne güzel yaratmış diyoruz. Maşallah.
İnşallah.
Maşallah.
Evet, bir videomuz var. Onunla devam edelim.
Tabii. İsterseniz.
Bir orkide türü. Şimdi baktığımızda bu pek çiçeğe benzemiyor. Yani biraz farklı bir şeye benziyor. Araştırmacılar baktığında bunun hem görüntüsüyle hem de kokusuyla bir tür dişi arıya benzediğini fark ediyorlar. Yani görüntü olarak zaten benziyor. Ama sadece görüntü değil, aynı zamanda onun salgıladığı hormon da, yani arının salgıladığı hormon da aynısını bu orkide türü salgılıyor. Bunu neden yapıyor? Şimdi göreceğiz neden yaptığını. O arı türünün erkeğini kendine çekiyor. O erkek arı da orkidenin bu yapısını dişi arı zannediyor. Ve geldiği zaman kafasını bakın polenlerin olduğu bölümlere çarpıyor. Bakın iki tane polen kafasına yapıştı şu anda sarı görülen kısımlar. Tabii o başka bir orkideye gidiyor yine dişi arı zannederek. Yine kafasını aynı yere değdiriyor. Bakın, polenleri bu arada kafasından çıkarmaya çalışıyor yapıştığı için. Çok güçlü yapışma özelliği var. Fakat yine başka bir çiçeğe geldiği zaman, ilgili yeri gördüğü zaman da kafasından kopup o orkide cinsini döllüyor. Bakın burada şimdi yine hayatı boyunca hiç dişi arı görmemiş bir orkideden bahsediyoruz. Hayatı boyunca hiç bir dişi arı koklamamış bir orkideden bahsediyoruz. Hiçbir şekilde onun hormonunu alıp, işte laboratuvar ortamında test edip, işte bu hormonun formülü neymiş, ben bunun aynısını ben de üreteyim. Ondan sonra kendi DNA'ma yerleştireyim ve kendi DNA'mda bunun üretimini yapayım gibi bir şey kesinlikle söyleyemez. Yani daha önce dişi arı da görmemiş, dişi arıyı da koklamamış. Görse koklasa ne olacak yani, yine bunu kendi üzerine yerleştiremez. Ve tamamen görüntü olarak da koku olarak da aynısı orkidenin üzerinde bulunuyor. Yani şimdi burada hangi yine evrim mekanizmasından bahsedebiliriz? Yani burada bir akıl var, burada bir şuur var. Burada tesadüfe yer yok. Ve burada vakit o gerektiren bir durum var normalde. Hani evrimciler milyonlarca sene diyorlar. Fakat milyonlarca sene aynı zamanda yine vakit yok. Bu iki canlının yine aynı anda yaratılmış olması gerekiyor. Yani birisi oluşsa birisi oluşmasa öyle bir durum da söz konusu değil. Dolayısıyla biz yine burada Allah'ın dilemesiyle mucizevi bir şekilde yaratılışı görüyoruz. Yani arının da o çiçeğin de Allah tarafından bir anda yaratıldığını görüyoruz inşallah.
Maşallah. Hocam yine arıyla ilgili bir video var. Tabii arı burada yine başka bir canlının yaşamının devam etmesine vesile oluyor. Kabarık böcek. Onunla ilgili videoyu izleyelim. Çok şaşırtıcı canlıların işbirliği.
Bazı böcekler kendi yavrularına başka canlıların...
Evet. Bazı böcekler çok ileri derece gelişmiş yöntemler kullanıyorlar. Yaşamlarının devam etmesi için. Kaliforniya çölleri yavrularınıza iyi bir bakıcı bulmak için uygun bir yer olmayabilir. Çünkü çölün çok yüksek sıcaklığı var. Fakat blister beetle, yani kabarık böcek, inanılmaz derece karmaşık bir yönteme sahip. Ve bunu uyguluyor. Çok karmaşık gözüken bir yöntem. Önce kumda bir çukur kazarak başlıyor. Ve içerisine yumurtalarını bırakıyor. Bakın çölde bir çukur kazdı ve içerisine yumurtalarını bıraktı. İşi sona erince orayı terk ediyor. Anne blister beetle oradan uzaklaşıyor. Kumun birkaç santimetre aşağısı yumurtalar için çok uygun bir ortam. Geceleri fazla soğuk değil ve gündüzleri de çölün kavurucu sıcaklıklarından da bir koruma sağlıyor. 6 hafta sonra yavrular yumurtalardan çıkıyorlar. Yavrular çıktı, etrafta tabi anneleri yok. Fakat kum taneleri inanılmaz derecede sıcak. Öyle veya böyle bu yavruların bir şekilde yiyecek bulmaları gerekiyor tabii ki yaşamlarının devam etmesi için. Fakat etrafta onlara uygun yiyecek hiçbir şey yok.
Çöl.
Çöl. Yani. En fazla böyle bu uzunlukta hani bitki sapları var, yaprakları var. Hayatta kalmaları ekip çalışmasına bağlı. Birlikte çok koordine bir şekilde yakında bir bitkinin gövdesine tırmanıyorlar. Uzaktan baktığımızda bu hareketin hiçbir anlamı yok gibi gözüküyor. Tırmanmaya başlıyorlar hep beraber.
Bir de normalde orada güneş daha da rahatsız edici olur. Yani gölgeye gitmeleri lazım. Normalde.
Tabii hızlandırılmış çekim bu. Hem rahatsız edici olur hem de başka canlılar için çok dikkat çekici, yırtıcı evet. Hayvanlar için oradaki. Bitkinin en yukarısına varınca artık gidilecek bir yer kalmıyor. Bu duruşlarıyla diğer yırtıcı hayvanları yem olabilecek çok tehlikeli bir pozisyonda bekliyorlar. Ayrıca güneşin tehlikeli ışınlarına ve dayanılmaz sıcağa maruz kalıyorlar. Dediğim gibi bakın hocam. Fakat yine de sıkı bir birliktelik içinde bu şekilde bekliyorlar. Bu gövdenin ucuna kadar gelen böcekler aslında son derece gelişmiş bir kandırmaca yönteminin ilk basamağının aktörleri. Bu larvaların asıl istediği ulaşmak istedikleri yere onları götürecek bir vasıta. Buna o kadar koşullanmışlar ki kendilerine yaklaşan herhangi bir şeyin üzerine hemen binmeye çalışıyorlar. Yani bir yere gitmek istedikleri belli oluyor. Fakat aradıkları şey bir insan parmağı değil. Aslında başka bir böceği bekliyorlar. İşte geliyor bir dişi kazıcı arı yuva olarak kullandığı tünelden polen toplamak amacıyla çıkıyor. Bakın dişi arı yuvasından ayrıldı. Polen toplamaya çalışıyor. Evet.
Uçuşları da çok muazzam hocam.
Polen topluyor. Tabii yuvasına götürüyor dişleri. Arka bacaklarındaki paketçiklerde topladığı polenleri yuvasına kendi larvalarını beslemek amacıyla götürüyor. Dişi arı yapıyor bunu. Şimdi de bir erkek kazıcı arı geliyor. O da bir dişi arı aramakta. Bakın erkek arı havada uçuyor ve dişi arı arıyor. Bitkinin üzerinde duran grup bir dişi arıya benzemekle kalmıyor. Aynı zamanda aynı bir dişi arı gibi kokuyor. Bakın maşallah dişi arının kokusunu da taklit ediyor bu blister beetle kabarık böcekler. Ve duruşları da toparlak şekilde dikkat ederseniz tam bir arı gibi. Böcekler dişi arının erkeğini kendine çekmek için vücudunda da salgıladığı feromonun kimyasal olarak aynısını salgılıyorlar. Feromonun aynısını salgılıyorlar. Evet, gördüğümüz gibi dişi arı bulduğundan emin bir şekilde öne atılan erkek arının üzerine böcekler çıkıyorlar. Bakın hepsi, bütün böcekler erkek arının üstüne çıkıyor. Bir anda ağırlığı artan arı büyük bir şaşkınlıkla yere düşüyor. Fakat ilginç olan nokta arının tekrardan havalanabileceği sayıda böceğin arı üzerine çıkmış olması.
Evet.
Bakın birçok böcek var o yaprağın üstünde. Bir kısmı ama arıya çıkıyor. Neden? Hepsi çıksa arı uçamayacak. Hedeflerine ulaşamamış olacaklar. Evet, arı dikkat edersek tekrar havalandı. Diğer böcekler büyük bir fedakarlık yaparak bitki üzerinde beklemeye devam ediyorlar. Erkek arı bu kez şanslı çünkü gerçekten bir dişi arı buldu.
Nasipli.
Evet, nasipli diyelim. Çiftleşmeye başladıklarında çok ilginç şekilde tüm böcekler bir anda dişi arı üzerine transfer oluyor. Bugün erkek arı bu sefer dişi arı buldu. Bütün erkek arı üstündeki blister beetle'lar yani kabarık böcekler dişi arıya geçiyor. Ve sonunda böceklerin hepsi bir dişi arının üzerindeler. Hepsi dişi arıya geçiyor. Böceklerin hepsi. Ve sanki ellerinde bir harita varmış gibi hareket ediyor bu böcekler. Peki neden dişi arıya geçtiler? Neden erkek arıda kalmadılar? Bunun sebebini de görelim. Gördüğümüz gibi dişi arı erkek arıdan ayrıldıktan sonra yuvasına geri dönüyor. Çiftleşen dişi arı beraberindeki larvaları da alarak yuvasına geri dönüyor. Sonunda yavru böcekler güvenli bir yuvaya kavuştular. Asıl önemlisi bol miktarda yiyecek buldular. Arının topladığı polenler böcekler için en mükemmel bir ziyafet oluşturuyor. Her canlının rızkını veren Yüce Rabbimiz ilhamıyla bu böcekleri de güvene ve yiyeceğe kavuşturuyor. Tabii ki bu çok açık. Nur suresinin 45. ayeti. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürümekte, kimi iki ayağı üzerinde yürümekte, kimi de dört ayağı üzerinde yürümektedir. Allah dilediğini yaratır. Hiç şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir buyuruyor Allah. Bakın Allah'ın ilhamıyla olduğu çok açık zaten. Hemen anlıyoruz maşallah. Böcek yumurtadan çıkıyor bakın. Hiç ne yanında annesi var, ne büyüğü var, hiçbir şey yok. Yumurtadan hep beraber çıkıyorlar, diğer kardeşleriyle beraber. Etrafta hiçbir şey yok. Ancak bir yaprağın üstüne çıkıyor, hepimiz de izledik. Yaprağın üstüne çıkıyor. Orada erkek arı geliyor, erkek arının üstüne çıkıyorlar. Bir kısmı çıkıyor, erkek arı tekrar havalanabilsin diye. Daha sonra erkek arının dişi arıyla buluşacağını nereden bilebilir bu böcek? Yani erkek arı da kalabilir. Erkek arı hadi yuvaya gidecek diye düşünebilir. Diyelim ki o canlının bir yuvası olduğunu düşündü ve o yuvada kendi hakikaten ağzına layık bir yiyecek bulunduğunuz diyelim düşündü bunu kabarık böcek. Ama erkek arının da gitmesini bekleyebilirdi, değil mi? Ve şunu görüyoruz, bu hiç kimse ya bu canlı hani bir tecrübe edinip de diğer kabarık böcekleri anlatabileceği bir ortam da yok. Yumurtadan çıkar çıkmaz bu şekilde hareket ediyor. Bu da Allah'ın ilhamıyla oldu. Çok açık inşallah.
Ya bunu zaten Allah'ın ilhamıyla olduğunun en büyük göstergelerinden birisi de bu böceklere mesela bunu yapamıyor olsalar ki bunu yapamayan birçok böcek var. Böyle bir taktikten haberi bile olmayan birçok böcek var. Hadi öğretsin böceklere, hadi öğretelim. Nasıl öğrenecekler böcekler? Yani öğrenemez, öyle bir konu yok. İşte bak bu dişi arı, bak bu arı mesela,
Tabii.
bu dişisi bu erkeği. Yalnız dikkat edin işte 300 taneniz binecek veya 200 taneniz
Evet.
binecek. 200 birinci binmeyecek bak. Binerseniz kızarım falan. Yani nasıl öğreteceksin böceğe o arının üzerine yeteri kadar binmesi gerektiğini? Arının tarifini yapmak, hangisinin dişi, hangisinin erkek olduğunu bilmek.
Bir de
Tam
annesini
dişi...
görmüyorlar ki zaten. Yani yumurtadan işte o dünyaya geldikten
Tabii
sonra daha
tabii.
annesiyle muhatap olmuyor ki. Yani annesi hani söyledi desen, babası tarif etti desen öyle bir olay da yok.
Yok, direkt
Normal
çıkıyor.
dünyaya geliyor, etrafında zaten kendi gibi yeni dünyaya gelmiş bir sürü canlı var. Aynı şeyi yapıyorlar bir anda. Şimdi bu nedir? Bilimsel olarak yani üstün akıl sahibi, diğer canlıları da kontrolünde bulunduran aynı zamanda her şeyin yaratıcısı üstün bir varlık tarafından yaptırıldığı ortaya çıkıyor. Tesadüfen kendi kendine olduğu gibi bir sonuç burada çıkmaz.
Evet.
Yani inşallah.
Yani sonuçta burada bütün canlıların hepsinin yani tek tek yani bütün hücrelerine de hükmeden Yüce Allah'ın ancak onlara ilham etmesiyle, onların hareketini Allah'ın yönetmesiyle onların hareket ettiği ve bu harika düzenlerin ortaya çıktığı çok açık. Yani kendi kendine olamaz bu. Bu kadar basit. Bunun çok düşünmeye gerek yok. Basit bir konu. Bu nasıl olmuştur? Orada onlara öğreten ve yönlendiren bir şuurun varlığının biz izini görüyoruz. Onun için biz Allah'a iman ediyoruz. İşte onun için de insan bu dünyada imtihan oluyor ve değerli olmuş oluyor imanı. Çünkü ahirette mesela perde kalkıyor değil mi? Orada dünyadaki gibi mesela dünyada insanlar Allah'ı göremiyorlar. Allah'ı duyamıyor. Allah'ı yani duyu organlarıyla Allah'ın varlığını duyu organlarıyla göremiyor direkt. Ama dolaylı olarak yani Allah'ın tecellisini, onun mesela bırakmış olduğu işaretleri, bırakmış değil mi? Yani göstermiş olduğu bize an be an sürekli. Hani bırakmış demiyorum sanki geçmiş zaman gibi öyle değil. Her an zamandan münezzeh olan Rabbimizin her an bize gösterdiği, an be an bizim var olduğumuz her an gözlemlediğimiz
evet.
Tecellileriyle, kendisini anlatan işaretlerle, bütün bilimsel bilimin mesela ortaya koymuş olduğu olayların kendi kendi olamayacağını gösteren ancak üstün bir şuurun varlığıyla oradaki düzenin sağlanabileceğini anladığımız her noktada biz Yüce Allah'ın ancak gücünün orada olduğunu görürüz. Ancak Allah'ın yaratmasıyla bu canlının hayatını devam ettireceğini anlarız ve görürüz. Ve deriz ki alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir deriz inşallah. Mesela bir örnekte göçme hadisesi, göçüyorlar mesela canlılar. Kıtalar arası yolculuk yapıyorlar. Kendi bölgelerindeki iklimlerin soğuması veya elverişsiz koşullara düşmesinden dolayı ne yapıyor? Elverişli koşullarda olacak olan yere, elverişli koşulların olacağı zamanda oraya gidiyorlar. Elverişsiz koşulların olacağı zamanda da bulundukları bölgeyi terk ediyorlar. Ve çok muazzam bir hadise bu. Ve kıtalar arası, yani ne onların böyle uyduları var, GPS'ten yol bulsunlar, ne haritaları var önceden çizilmiş, ne yol sorabilecek kimseleri var yüksek irtifada uçan bu kuşların, ne bulutlar yön gösteriyor, ne başka bir şey.
Ne de internetten gidecekleri yerin mesela hava durumunu
öğrenebilirler değil mi? Yani onlara herhangi bir şekilde yardımcı olan hiçbir teknoloji yok. Evet. Ama bu canlılar gideceği yeri biliyorlar. Bakın onunla ilgili şimdi bir sunum göstermek istiyorum. Göçe başlamadan önce kuşlar olabildiğince çok besin tüketir ve bu yediklerini yağa dönüştürürler. Çünkü yağ en ideal yakıttır. Öyle ki sadece bir bardak büyüklüğünde olmasına rağmen bir kıyı kuşu günde 40 bine yakın omurgasız hayvan yiyebilir. Yani küçük solucan tarzı küçük canlılar. Gündüz ve gece olmak üzere 8 saat yemek yiyip 4 saat dinlenirler ve bunun sonucunda vücut ağırlıklarının %50'si veya %100'ü oranında yağ biriktirirler. Yani vücut ağırlıkları tam iki katına çıkıyor. Çünkü %100 oranında yağ biriktirdiği zaman vücut ağırlıkları iki katına çıkmış oluyor. 1 gram yağ yakıldığında aynı miktardaki protein ve karbonhidrattan 2 kat daha fazla enerji ve su açığa çıkar. Göç sırasında biriktirilen bu yağlar tüketilir işte. Göç dediğimiz konunun bakın ne olduğunu sunumda ayrıntısıyla gösteriyoruz. Yani bak Amerika kıtasından üst kısmından burası Kanada'nın kuzeyleri oluyor. Uçan kuşlar, uçmaya başlayan kuşlar. Bunu her seferinde gitme gelme şeklinde oluyor. Afrika'ya, Asya'ya, oradan Güney Amerika'ya, hatta kutuba kadar, Güney Kutbu'na kadar binlerce kilometre yol kat edebiliyorlar havada. Muazzam yol kat ediyorlar. Yani bak normal hava yollarıyla uçuş yapan bütün insanlar bilirler ki havada biraz fırtına olsa, biraz rüzgar fazla esmeye başlasa uçak yerden havalanamıyor veya havadaysa inemiyor havalanına. Yani çok böyle optimum koşulların geçerli olması gerekiyor her seferinde.
Evet.
Kuşların böyle bir durumu yok. Hava raporunu onlara veren kimse de yok. Ayrıca hava durumunu kendisi için optimum koşulların ne olduğunu onlara öğreten kimse de yok. Onlar yani önceden bir hava yer fizibilitesi de yapmıyorlar. Hava uçuma elverimi, uçuş elverimi yoksa ineceği mesela yerler, kalktığımız yer burası, ineceğimiz yer burası, yolda mola verme yeri var mı? Okyanusun üzerinden uçuyor adam bak. Şu sarı oka bakacak olursak Ne mola verecek yer var, ne durup dinlenebilecek bir yer var. Hiçbir yer yok. Dümdüz aşağı doğru uçuyor. Nereye kadar?
Adam derken kuş uçuyor.
Yani evet, benzetme olsun istedim. Muazzam büyük yol kat ediyorlar. Buradaki haritada da mesela görüyoruz. Bakın Rusya'dan Yeni Zelanda'ya, Avustralya'ya kadar yine kocaman okyanusları geçip uçabilen kuşlar. Göçmen kıyı kuşları her yıl 12 bin kilometrelik zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuklarında kat ettikleri mesafenin tüm yaşamları boyunca, yani tüm yaşamları boyunca toplamı Ay'a gidiş dönüş mesafesine kadar eşittir. Muazzam büyük bir rakam. 12 bin kilometre diyoruz. Amerika'nın yağmur kuşları ise Nova Scotia'dan Güney Amerika'ya doğru okyanus rotasını izleyerek 3840 kilometre seyahat ederler. Bu sırada yaklaşık 48 saat durmadan uçarlar. Bu yolculuk zorlu olmasına rağmen sadece 4 gram yağ tüketmesi ile bu işlemi yaparlar. Maşallah.
Yani bir kaşık, bir çay kaşığı kadar.
Evet, çok az. Çok az. Yaklaşık 4 gram ağırlığındaki yakut renkli boğaz sinek kuşu da, ki bu 4 gram kuşun toplam ağırlığı, kuşun toplam ağırlığı 4 gram, Meksika körfezini 800 kilometrelik tek bir uçuşta 1 gramdan daha az yağ harcayarak geçer. Ya? 800 kilometreyi uçan 4 gramlık bir uçan canlıdan bahsediyoruz. Yani canlının toplam ağırlığı 4 gram. Uçabiliyor ve 800 kilometre gidiyor. 800 kilometre buradan kuş bakışıyla herhalde Antalya'ya kadar bir mesafedir yaklaşık olarak söylüyorum. İstanbul'dan değil mi?
Evet.
Maşallah.
Ve yanlış hatırlamıyorsam çok hızlı kanat çırpıyor sinek kuşları.
Evet.
Saniyede çok, 15.
Çok hızlı kanat çırpıyor.
Saniyede 15'ten 80 arasında değişen, türlerine göre değişen hızlara sahipler. Hı-hı. Ama şimdi tabii bu 800 kilometre uçarken o kadar hızlı kanat çırpmayacak şekilde. Daha çok süzülme hareketleriyle sadece 1 gram yağlık enerjiyi tüketiyorlar.
Bunun videosu vardı.
Muazzam bir canlı, evet, inşallah.
Maşallah.
Devam edelim. Pek çok kişinin varlığından bile haberdar olmadığı bu küçük kuşlar yakından incelendiği zaman karşımıza hayranlık uyandırıcı bir yaratılış mucizesi olarak çıkarlar. Bir insanın asla yaşayamayacağı şartlarda kusursuz bir yolculuk gerçekleştirirler. Kuşları tüm bu özellikleriyle yaratan Allah'tır. Bu canlılar Allah'ın sonsuz akıl ve bilgisinin yeryüzündeki tecellilerindendir. Maşallah. Aynen burada söylendiği gibi Allah'ın tecellilerinden bir tanesi olan kuşları görüyoruz maşallah. Binlerce kilometre, yüz binlerce yani kanat çırpmasıyla bu yolları kat edebiliyorlar maşallah.
Evet, kısa bir aramız var hocam. Daha sonra devam edelim inşallah. Evet, sohbetimize devam ediyoruz inşallah.
İnşallah. Şimdi iman hakikatlerinden bahsediyoruz. İman hakikatlerinin şöyle bir, çok fazla tabii konuda önemi var. En önemlilerinden bir tanesi de Allah'a olan imanı arttırıyor. Ve mesela birisi Allah'a iman etmiyorsa Allah'a iman etmesine vesile oluyor iman hakikatleri. Şimdi aynı zamanda Allah'a iman eden insan bu sefer diyor ki biz bu dünyaya tamam Allah bizi yarattı. Biz başıboş o zaman gelmedik. Yani bu kadar bir düzen kuruldu. İşte güneş olması gereken yerde, olması gereken hızda, dünya ile arasındaki mesafe olması gerektiği şekilde, dünyanın dönüş hızı ve her 28 kilometrede bir yaptığı açı olması gereken şekilde, oksijen üretiyor bitkiler her sabah bizim için, işte su döngüsü var, su sürekli temizleniyor. Mesela buharlaşmayla su saf olarak pisliğin içerisinden çıkıyor, gökyüzünde birleşiyor, Allah onu istediği yere tekrar temiz olarak yağdırıyor. Sonra bir bakıyoruz toprağın altına giriyor, minerallerle gerektiği oranlarla birleşip kaynak suyu olarak dışarı çıkıyor. Biz de içiyoruz ondan sonra onu. Mesela bunun gibi dünyada yeryüzünde trilyonlarca, katrilyonlarca denge var. Ya bunları insan gördüğü zaman ha diyor ki bu dünya insanlar için özel yaratılmış, Allah tarafından yaratılmış. Şimdi bu yaratılma Allah ayette sizi bir oyalanma konusu olsun diye yaratmadık. Eğer yapacak olsaydık bunu kendi katımızdan yapardık. Ya edinecek olsaydık kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsak böyle yapardık buyuruyor Allah ayette. Şeytan Allah'a sınırım. Dolayısıyla bu dünya hayatı bir oyalanma yeri değil. Yani işte doğalım, büyüyelim, ortaokul, lise, ondan sonra üniversite.
Çalışalım sadece.
Askerlik, evlilik, çoluk çocuk, torun torba, sonra da ölüm. Yani bu kadar böyle bir şey için böyle muhteşem bir organizasyonun, muhteşem bir evrenin yaratılması çok saçma olmaz mıydı? Yani sadece şunun için. Belli ki bunun için değil. Allah'a kul olmak için gelmişiz biz buraya. Ve çok kısa bir ömür var. Yani 60 senelik ortalama tabii bu da. 20 sene de olabilir. 10 sene de olabilir. İnsan doğduktan birkaç saat sonra da ölebilir. 60 sene olduğunu farz etsek bile çok hızlı geçen bir ömürden bahsediyoruz. 60 sene göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Ve bu kadar süreyi Allah en güzel şekilde değerlendirmemizi istiyor. İnşallah. İman hakikatleri de Allah'ın izniyle Allah imanı sağlıyor. Kur'an'a iman etmeyi sağlıyor. Allah'ın dilemesiyle ve Kur'an'ı ayetlerine kesin imanı sağlayan bir şey. İman hakikatleri. Çünkü baktığımız zaman iman zafiyeti var. Birçok insanda. Yani Kur'an ayetlerine iman edememe durumu var. Kur'an ayetlerine bakıyor. Bir de diyor ki toplumsal değerler vardır diyor. Veyahut da işte bir de gerçek hayat vardır diyor. Yani Kur'an ayrıdır diyor haşa. Bir de günümüzün koşulları, günümüzün işte yaşantısı, işte toplumsal hayatın gerektirdikleri, bizim değer yargılarımız, işte bizim vesaire işte şu geleneğimiz veyahut da şu düşüncemiz vardır diyor. Hangisi doğru diyoruz peki? Hani tamam öyle bir laf attın ortaya ama tabii ki bizim toplumsal değer yargılarımız önemlidir diyor. Yani biz Kur'an'a göre hareket etmeyiz diyor. Peki Müslüman mısın? Elhamdülillah sonuna kadar Müslümanım diyor. Yani böyle enteresan bir açıklama görüyoruz bazı insanlarda. Yani çok değişik bir durum değil mi? Ayete göre hareket etmiyor. Hiçbir söylediği şey ayete göre değil. Tamamen işte kendi kafasına göre veyahut da bulunduğu toplumun kabul ön kabullerine göre oluyor. Ama sonuna kadar da Müslümanım diyor yani. Benden iyi Müslüman olmaz diyor ondan sonra. Yani bu enteresan bir durum. Mesela biz Kur'an'a göre biz dediğimiz gibi doğrularımızı benimsememiz gerekiyor. Ahiret hayatı ile ilgili. Ahireti mesela Allah yoktan yani var etmiş zaten. Ve şu anda ahiret hayatı var. Cennet, cehennem var. Başka bir boyutta biz zamanı gelince ruhumuz tarafından algılamaya başlayacağız inşallah. Veyahut da insanın yaratılışında Allah ol dememle yarattım buyuruyor. Evrimle yarattım demiyor. Bu da bizim için inşallah kabul edeceğimiz bir durum. Buna benzer çok fazla konu var. Bu konulardan bir tanesi de anne baba konusu. Yani bir insanın anne babasıyla ilgili bakışı yine Kur'an'a göre olması gerekiyor. Kendi kafasına göre bir bakış açısı olmaz. Mesela Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'sın. Biz insana anne ve babasına karşı güzelliği tavsiye ettik. Yani anne ve babasına karşı bir insan her zaman güzellikle davranmakla yükümlü. Kim olursa olsun yani. İster ateist olsun, ister Hristiyan olsun, ister Musevi olsun, ister Budist olsun, ne olursa olsun anne ve babansa sen onları iyilikle davranıyorsun. İnşallah Allah'ın emri bu. Öf bile demiyorsun. Başka bir ayette Allah buyuruyor inşallah. Eğer onlar hakkında bilgin olmayan şeyle bana ortak koşman için sana karşı çaba harcayacak olurlarsa bu durumda onlara itaat etme. Dönüşünüz banadır. Artık yaptıklarınızı size haber vereceğim buyuruyor Allah. Bakın Allah'a ortak koşması için çaba harcayacak olursa yani Kur'an'ı yaşamaması için, dini yaşamaması için Allah'a dilediği gibi iman etmesini engelleyecek bir tavır gösterirse Allah'ın mücadele, Allah yolunda mücadele etmesini engellemeye çalışırsa mesela müminlerle görüşmesini engellemeye çalışırsa Allah diyor ki onlara itaat etmeyeceksiniz diyor. Anne babanın sözünü dinlemeyeceksiniz o zaman diyor. Emir. Allah'ın emri bu. Yani bunun karşısında tamam ama onlar anne baba denmez. Yani annem baban dediğin kişi senin cehenneme gitmen için çaba sarf ediyor o anda. Zaten ahirette bir bakıyoruz aynı kişilerin, o tarzdaki kişilerin tüm yakınlarını hatta tüm dünyayı fidye olarak vermeye istiyor. Çocuğunu fidye olarak vermek istiyor. Tüm yakınlarını, çocuğunu, kendi öz çocuğunu fidye olarak vermek istediğini görüyoruz ahirette. Allah bunu bildiriyor ayetlerinde. Ayet yani bu inşallah. Dolayısıyla bir insan çocuğunun İslam düşüncesi yani İslam'a göre yaşamasını engellemediği sürece başının tacı olması gerekiyor. Allah bunu bildirmiş. Anne baba baş tacı edilir. Ama eğer İslam'ı yaşaması engellenmeye çalışıyorsa o zaman da sadece sözü dinlenmiyor. İtaat edilmiyor sadece. Yine öf bile denilmez. İnşallah. Mesela yine Tövbe suresinde Allah şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Eğer imana karşı inkarı sevip tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler, yani yol göstericiler edinmeyin. Sizden kim onları yol gösterici edinirse, yani veli edinirse, işte bunlar zulmeden kimselerdir. Bakın çok net bir ayet. İmana karşı inkarı tercih ediyorlarsa, yani mesela Allah'a imanla bir okuyorsun, yok. Yani Kur'an'a karşı titiz mi? Değil. Ha, o zaman nasıl bir durum oluyor? Annenin babanın yine sözü dinlenmiyor. Yol gösterici olarak kabul edilmiyor. Ama ömür boyu baş tacı edilip bakılır mı? Allah emrediyor bunu. Bakacaksınız diyor. Ama sözü dinlenmiyor. Yani Allah bunu net bir şekilde ayetinde bildirmiş. İnşallah. Ve Araf suresinde 199. ayet, şeytan Allah'a sınırım. Sen af veya kolaylık yolunu benimse, İslam'a uygun olanı emret ve cahillerden yüz çevir buyuruyor Allah ayette. Bakın cahillerden Allah yüz çevirmesi gerektiğini bildiriyor. Mesela Nisa suresi 135. ayette şeytan Allah'a sınırım. Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, bir daha okuyorum. Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Yani anne babası aleyhine dahi olsa bir insan Allah için adaleti ayakta tutmakla yükümlü. Çünkü ahirette zaten bu açığa çıkacak. Ve zaten ahirette çıkacak bir şeyi dünyada saklamak çok anlamsız olur. Onlar ister zengin olsun, ister fakir olsun. Çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp hevalarınıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker, sözü geveler ya da yüz çevirirseniz şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Yani annesi babası suç işliyor mesela. Allah net bir şekilde sözü gevelemeden net bir şekilde bunu söyleyin diyor. Adaleti Allah için ayakta tutun buyuruyor. Allah ayetinde anneniz babanız suç işlerse bunu söylediğinizde gıybet olur demiyor hiçbir ayette. Dedikodu olur diye bir ayet yok. Annesi babası bir şey yaptığı zaman bunu söylemesi gerekiyor. Müminin üzerine düşen görev bu inşallah. Bir suç işlediği zaman. Ve biz baktığımız zaman anne babayla ilgili, yani zaten anne babaya sevgiyi Kur'an'dan biz öğreniyoruz. Anne babaya hürmeti biz Kur'an'dan öğreniyoruz. Yani çoğu ülkede anne babaya Türkiye'deki gibi veyahut da Müslüman ülkelerdeki gibi bir hürmet yok. Annesi babası 18 yaşına geldikten sonra çoğu ülkede annesinin babasının yanından ayrılıyor. Yani yurt dışında yaşayanlar özellikle bilirler. 18 yaşına gelsin tamam diyor, alakam kalmadı sizde diyor artık. Ondan sonra çekiyor gidiyor. Annesi babası hastalanmış mı? Hiç umurunda bile değil. Yani bazı ülkelerdeki bazı kişilerden bahsediyorum. İşte veyahut da bir yakınına bir şey olmuş, hiç umurunda bile değil. Annesi babası çocuğunu nerede olduğunu bile bilmiyor. Ayrı hayatları var. Bir yardıma ihtiyacı olduğu zaman vaktim yok diyor mesela, ilgilenemem diyor seninle. Şimdi zaten Müslümanlık öğretiyor bize anne babayı saygıyı. Yani biz Müslüman olduğumuz için anne babamızı seviyoruz. Anne babamıza saygı duyuyoruz. Onu kutsal olarak benimsiyoruz. Ama Allah'ın yolundan çevirmeye çalışırsa bir anne baba, yani şöyle söyleyeyim, onu öldürmeye kalkmasından daha beter bir şeydir. İslam'ı yaşamasını engellemeye çalışması. Yani bir anne baba düşünün, çocuğunu öldürmeye kalkıyor veyahut da bıçaklamaya kalkıyor. İşte eziyet etmeye kalkıyor. Bundan milyon kat çok daha kötüdür Allah yolundan geri çevirmeye çalışması. Mesela namaz kılmasını engellemeye çalışması, dindar insanlarla görüşmesini engellemeye çalışması. Yani öldürmesinden çok daha kötü. Çünkü öldürse ya en fazla ölmüş oluyorsun işte zaten. Adı üzerinde ölüyorsun. Ama diğerinde sonsuz ahirette cehennemde gitmesine vesile olma ihtimali var. Düşünebiliyor musun? Yani normal ölmek ne ki? Yani çok önemli bir şey değil zaten.
Evet, tabii yanında. Çocuk açısından değerlendiriyoruz. Anne baba böyle bir eylem yapsa haram olacağı için.
Evet.
Ama çocuk açısından dediğin gibi hocam.
Çocuk açısından değerlendirince tabii ki o şekilde oluyor. Dolayısıyla Allah'ın ayeti de net. Eğer çaba harcayacak olurlarsa Allah şirk koşma konusunda, yani Kur'an'dan uzaklaştırma, dini yaşama, Müslümanlarla görüşme konusunda, ki Peygamberimiz döneminde de bu çok yaşanan bir şey oldu. Mesela Peygamberimizin Peygamberimizle tanışıyordu mesela gençler. Zaten ayetlerde gençlerin olduğunu bahsediyor. İnşallah. Peygamberimizle tanıştıkları zaman tabii peygamberimizden çok etkileniyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ondan sonra Müslüman olanlar oluyordu. Ondan sonra ailesinin yanına geliyordu. İşte söylüyordu, ben Müslüman oldum. Hazreti Muhammed'in yanında olacağım artık diyordu. Mesela aileleri de diyordu ki, bir kısım aileler, işte tabii ki diyor, yani Hazreti Muhammed hayatı boyunca doğru söylemiş bir insan. Hiç yalan söylemedi. Emin lakabı var zaten peygamberimizin. Güvenilir insan. O eğer peygamberim diyorsa peygamberdir. Onun yanına gidin diyorlardı. Hatta bu Çağrı filminde de onunla ilgili sahneler var. İşte onun yanına git, o doğru bir insan diyor mesela. Teşvik ediyor peygamberimizin yanına gitmesini. Biz ne yapıyoruz? Çağrı filmini izlediğimiz zaman çok hoşumuza gidiyor değil mi? Orada görüyoruz, bak ailesine güzel desteklemiş diyoruz. Müslümanlarla birlikte olmasını, peygamberimizle birlikte olmasını, işte onun yanında olup Allah'ın dinine hizmet etmesini destekliyorlar. Mesela onlar da Müslüman oluyorlar. Çok hoşumuza gidiyor. Bakıyoruz bazı ailelere de diyor ki, işte biz çocuğumuzu kaybettik diyorlar mesela. Çocuğumuzu işte Şah Hazreti Muhammed'e kaptırdık diyorlar. Yani artık bizim görseler mesela çocuğunu, mesela yanından kaçırmaya çalışıyor peygamberimizin. Yanından kaçırmaya çalışıyor. Veyahut da işte tehdit ediyor. Buna benzer çok fazla olaylar yaşandı peygamberimiz döneminde. Ve biz bunları biliyoruz. Hani biz bunu gördüğümüz zaman ne diyoruz? Şey diyor muyuz yani, aa ne kadar işte ayıp diyor muyuz böyle bir durumla ilgili? Helal olsun, en doğrusunu yapmışlar diyoruz. Dolayısıyla bu her zaman için geçerlidir. Yani bir Müslüman Müslümanlığı yaşamak istiyorsa, Müslümanların yanında olmak istiyorsa bu son derece normal bir şeydir Allah'ın izniyle. Ve Müslümanların bakın çok önemli özelliklerinden bir tanesi inşallah kınayıcının kınamasından korkmamalarıdır. Hiçbir şekilde Allah'ın ayetlerini yaşama konusunda muazzam titizdir Müslümanlar. Kesinlikle taviz vermezler. Yani hiçbir ayet konusunda taviz vermezler. Yani isterse 7 milyar insan karşısına dikilsin o ayeti yaşadığı için. Yani hiç önemsemez. Yani zerre kadar umrunda bile olmaz yani. Maide suresinde de Allah bunu şöyle bildiriyor. Şeytan Allah'sı. Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri dönerse Allah yerine kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu, Allah yolunda cehd eden yani çaba harcayan ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Demek ki zaten her devirde öyle. Mesela Kehf ehli var. Çok az bir yani sayısı tam belli değil ama onu bulmayan bir sayısı var mesela Kehf ehlinin. Çok az sayıdalar. Toplum baskısı yüzünden, orada o zamanki yaşayan binlerce, on binlerce insanın baskısı yüzünden mağaraya çekiliyorlar. Ama Allah katında onlar doğru. On binlerce kişi doğru değil. Şimdi burada biz kalksak ne kadar ayıp, ailelerinin baskısına niye karşı çıkıyorlar? İşte ailelerin yanına gitseler kefehli desek bayağı yani komik duruma düşeriz. Yani Allah onları imanından bahsediyor, ne kadar kuvvetli olduğundan bahsediyor, mucizeler gösteriyor. Değil mi? Yani dolayısıyla bizim her şeyi Kur'an'a göre değerlendirmemiz lazım. Allah ahirette bunun hesabını sorar yoksa. Yani ayet varken sen niye kendi kafana göre davrandın diye Allah hesabını sorar. Niye genel kabule göre davrandın diye hesabını sorar. İnşallah. Ve şöyle de bir bilgi verelim inşallah. Kur'an'dan yine ayetlerle. Tabii Müslümanım diyen herkes Müslüman oluyor. Yani Müslümanım diyorsa bir insan Müslümandır. Mümin olup olmadığını Allah bilir. O Allah katındaki bir bilgi. Ama Müslümanların, müminlerin de hepsi aynı derecede olmuyor. Yani Müslümanım deyince herkes aynı derecede olmuş olmuyor. Şeytan Allah'a sınırım. Müminlerden özür olmaksızın oturanlar ile hiçbir şey yok mesela. Özrü yok. Herhangi bir onu engelleyecek bir neden olmamasına rağmen Allah yolunda mücadele etmiyor. Kur'an hükümlerini yaşamıyor. Yani Kur'an'a karşı titiz değil. İşte ibadetlerini yerine getirmiyor. Ama Müslüman yine. Bunlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler, yani mücadele edenler eşit değildir diyor Allah. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihat edenleri, mücadele edenleri oturanlara göre derece olarak üstün kılmıştır. derece olarak üstün mücadele eden, Allah yolunda mücadele eden müminler. Tümüne güzelliği vaat etmiştir. Ancak Allah mücadele edenleri oturanlara göre büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Nisa suresi 95. ayette Allah bildirmiş bunu da. Dolayısıyla biz her konuda Kur'an'a başvurmamız gerekiyor. Yoksa kendi kafamıza göre hareket etmeye kalkarsak herkesin mantığı farklı. Herkes işine geldiği gibi doğrularını belirler. Yani bir konuda mesela her işte mahalleden bir kişi alın, sorun. Milyon tane doğru çıkar ortaya. Bence şu der, bence bu der, bence bu. Yani milyon tane açıklama ortaya çıkar. E hangisi doğru, neye göre belirleyeceğiz? Hepsi işine geldiğine göre hareket ederse. Bu şekilde olmaz belli ki. Biz her konuda Kur'an'da bize Allah o konuyla ilgili ne hüküm vermişse duyar duymaz evet o diyeceğiz. İsterse yani 60 yaşımıza gelmiş olalım ve o konudaki fikrimiz başka bir şey olsun. Yine de ayeti duyunca hemen değiştirmemiz gerekiyor. Net bir şekilde. Yoksa Allah'a hesabı verilecek bir konu değil yani bu. İnşallah. Dolayısıyla bizim bu bahsettiğimiz konularda da Allah'ın izniyle Müslümanlar Allah'ın doğrularına göre hareket ediyor. Ve geçmişte de öyle hareket etmişler. Her zaman öyle hareket ediyorlar inşallah. Bizim de ayetleri örnek alarak, geçmişte yaşamış Müslümanları örnek alarak. Çünkü Allah ayette geçmişteki yaşayanların başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennetlere gireceğinizi mi zannediyorsunuz buyuruyor Allah ayetinde şeytan ondan sınırım. Yani geçmişte yaşamış Müslümanların başına ne geliyorsa, mesela Hazreti İbrahim'in babası müşrikti. Hazreti İbrahim'in babası. Hazreti İbrahim döneminde olsa mesela şu anda babasına dolayısıyla karşı geliyor yani müşrik olamayacağına göre Hazreti
sözünü
İbrahim.
Sözünü dinlemiyor, itaat etmiyor.
Yani sözünü dinlemiyor. Yani o benim putlarıma ibadet et diyor babası. Hazreti İbrahim de tabii ki öyle bir şey olamayacağını söylüyor. E şimdi biz kalkıp da desek ki ne haşa yani Hazreti İbrahim'i tenzih ederek söylüyorum. Ne kadar ayıp hiç, baba, hiç babaya öyle denir mi? Hiç babaya karşı gelinir mi? Desek yani kelimeyi kullanmak istemiyorum da çok değişik bir duruma düşmüş oluruz yani. Çok garip bir duruma düşmüş oluruz. Veyahut da Hazreti Nuh'un bakıyoruz. Oğlu iman etmiyor. Yani bir insanın etrafındaki anne babası veyahut da çocukları imani olarak yeterli olmayabilir. Kur'an'a tabi olmayabilirler. Hani bunu yani buna rağmen bizim kalkıp da işte bu şekilde söz dinleme durumu din konusunda olacak bir şey değil. Allah'ın istemediği bir tavır. Dolayısıyla biz de Kur'an'a baktığımız zaman bunu net bir şekilde görüyoruz. Ve bizim için de zaten Kur'an ayetleri ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamaları geçerlidir. Başka bir şey geçerli değil.
Evet hocam burada tabii ahir zamanda olduğumuz için Mehdiyet açısından da değerlendirmemiz gerekiyor konuyu. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olduğu gibi nasıl biraz önce anlattım değil mi? O zaman peygamberin yanına gitmeye çalışan müminleri engellemeye çalışanlar vardı. Ahir zamanda da çünkü bu dönemde bulunuyoruz. Mehdi, Hazreti Mehdi aleyhisselam ve cemaat için de aynı şey geçerli olacak. Yani şöyle hadis-i şerifi aktarayım ben. Hiçbir şey seni ona Hazreti Mehdi aleyhisselama biat etmekten, onun talebesi olmaktan, ona tabi olmaktan alıkoymasın. Seni engelleyenler her zaman fitneye sığınanlardır. Eğer konuşurlarsa şer konuşurlar buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani demek ki Mehdi aleyhisselamın değil mi hiçbir şey ona biat etmekten alıkoymasın buyuruyor. Başka ayette de değil mi, karda sürünerek dahi olsa ona ulaşın buyuruyordu sallallahu aleyhi ve sellem yanlış hatırlamıyorsam.
Doğru evet.
Tabi ahir zamanda olduğumuz için de bu konu çok önemli inşallah. Ve tamamen Kur'an'ı rehber edinmemiz ve Allah'ın emir ve yasaklarına çok dikkat etmemiz gerektiğini söyledin Akın hocam. Hiçbir şekilde değil mi bunu insan kendisine göre yorumlamaması gerekiyor. Bu da çünkü Allah ayette bildiriyor. Çok tehlikeli bir karakter var. Münafık karakteri Kur'an'da bahsedilen. Münafıklar böyle yapıyorlar çünkü. Münafıklar Kur'an'ı rehber edinmiyorlar. Ve Allah'ın emir ve yasaklarını değiştiriyorlar. İşlerine geldiği gibi uyuyorlar. İşlerine geldiği gibi alıyorlar. Bakın Allah Ali İmran suresinin 7. ayetinde şöyle buyuruyor şeytandan Allah'a sınırım. Kalplerinde bir kayma olanlar fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Yani ayetlerden müteşabih olanına uyarlar buyuruyor Allah. Münafıklar, çünkü burada amacı farklı münafığın. Fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak. Yani münafık bundan hoşlanıyor. Ayeti insanlara farklı şekilde açıklamaktan. Değil mi? Uymamaktan hoşlanıyor. Ve bunu fitne çıkarmak amaçlı kullanıyor. Tabii münafığın burada sinsi bir karakteri var. Ayetleri fitne çıkarmak için kullanıyor. Yani evet. Mesela insanlara, değil mi? Tam olarak bilmeyen insanlara ne diyor münafıklar? Okumayın diyor. Değil mi? Kur'an'ı bir kere okumayın diyor öncelikle. Anlamazsınız diyor. Ben size anlatayım diyor. Böyle böyle diyor. Mesela farklı anlatıyor ama bu çok önemli. Mesela haramları farklı, helalleri farklı anlatıyor. Çünkü amacı insanları dinden uzaklaştırmak. Dini yaşamalarına engel olmak. İyilikten alıkoymak, kötülüğü emretmek. Münafıkların amacı bu. O yüzden dediğin gibi bu konu çok önemli Akın Hocam. Müminlerin, Müslüman kardeşlerimizin hiç taviz göstermeden bu Kur'an'a rehber edinip, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti doğrultusunda da aynı zamanda Kur'an'a rehber edinip Kur'an'a göre yaşamaları gerekiyor inşallah.
Biraz önceki konuyla ilgili ben iki ayet daha okuyayım inşallah. Hazreti İbrahim Allah'a iman ettiğini ve Müslüman olduğunu söyledikten sonra bakın babası ne diyor. Ayette geçiyor inşallah. Şeytan Allah'a sığınırım. Babası demişti ki İbrahim sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Yani benim yaşama sistemimi beğenmeyip de kendin bir yaşama sistemi, farklı bir yaşama sistemine mi geçmek istiyorsun diyor. Yani benim diyor kafamda kurduğum seninle ilgili planlarım var diyor. Benim istediğim gibi yaşaman gerekiyor diyor. Ya bundan farklı bir yaşantıya mı geçiyorsun diyor babası Hazreti İbrahim'e. Eğer bu tutumuna bir son vermeyecek olursan, bunu sonlandırmayacak olursan, yani o geçtiğin sistemden vazgeçip benim sistemime tekrar geri dönmezsen, anında olsun seni taşa tutarım. Bakın saldırganlaşıyor bir anda. Yani normalde mesela bir insan işte çok alakasız bir yaşantı içerisine gelse böyle bir şey yapmıyor mesela aile. Tamam diyor, devam et diyor, bu yaşantı güzel diyor. Yani dinle alakasız bir yaşantıya girmiş olsa destekliyor hatta. Aynen devam edebilirsin diyor. Fakat çok enteresandır. Bakın eskilerde de yaşanmış bir sünnet. Her zaman yaşanan Allah'ın bir kanunu. Dinle ilgili olmayan bir ailede çocuk dindar olduğu zaman aile saldırganlaşmaya başlıyor. Bakın Allah ayette bildirmiş. Taşa tutarım. Ya niye taşa tutulur ki normalde? Ya kendi fikri normal. İşte zaten Allah peygamberlik vermiş. Ve İslam'ı yaşamaya başlıyor. Allah'ın yolunda yaşamaya başlıyor. O da diyor ki hayır diyor ben seni taşa tutarım diyor eğer vazgeçmeyecek olursan diyor. Ne alaka yani normalde çok saçma bir tavır. Sonra diyor ki uzun bir süre benden uzaklaş diyor. İbrahim selam üzerine olsun senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Bakın hala Hazreti İbrahim bağışlanma dileyeceğini söylüyor. Bu olaylara rağmen. Çünkü o bana pek lütufkardır dedi. Sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan kopup ayrılıyorum ve Rabbime dua ediyorum diyor Hazreti İbrahim. Meryem suresi 46-47-48. Demek ki böyle bir durumda Müslümanın can güvenliği yoksa Allah'ın ayette bildirdiği peygamberlerimizin sünneti olan Hazreti İbrahim'in yaptığı uygulama olan kopup ayrılma gerçekleşiyor. Çünkü belli ki can güvenliği yerinde değil. Yani Hazreti İbrahim babasının yanında yaşamaya devam edip dini yaşamaya devam etse babası söylüyor taşa tutacağım seni diyor eğer bu tutumuna son vermeyecek olursan benim sinirlerim bozuluyor diyor. Saldırganlaşıyor. Dolayısıyla Hazreti İbrahim en akılcı olanı yapıyor. Ama Hazreti İbrahim'in babası dese ki mesela o dönemde işte tamam dese hani senin inancın bu olabilir. İstediğin gibi yaşa dese Hazreti İbrahim mesela neden yanından ayrılsın değil mi? Bağışlanma da diliyor zaten. Demek ki belli ki şefkat duyuyor babasına karşı. Ne kadar müşrik de olsa hiç önemli değil. Yani babasına normalde hani başta acı eder Hazreti İbrahim ve yanında durur. Hiçbir şekilde ayrılmaz. Ama seni taşa tutacağım diyor. O zaman diyor ben kopup ayrılıyorum diyor Hazreti İbrahim. Bunu peygamber yapıyor. Peygamberlerde sizin için örnek vardır diyor Allah ayette. Ya peygamberlerin yaptığı tavırlar bizim için örnektir. Her konuda inşallah. Bazı peygamberlerin zelleleri tabii haricinde. Çok azdır o da. Bizim için örnek. Dolayısıyla Müslüman Kur'an'a göre, peygamberlerin hareketlerine göre hareket ediyorsa bunları örnek alması gerekiyor inşallah.
Evet inşallah. Allah Zümer suresi 45. ayette şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sanırım. Sadece Allah'ın adı anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalbi öfkeyle kabarır diyor. Oysa ondan başkaları anıldığında hemen sevince kapılırlar diyor. Yani Allah bir ve tek olan ilah. Bizi yaratan tek Rabbimiz o. Ondan başka putları oluyor şirk koşanların, ahirete inanmayanların, Allah'a imanı yani olmayanların birçok şirki oluyor. Onlar şirk konusu edindiler diyor değil mi ayette? Onlar bir takım putları Allah'a eş ve ortak koşuyorlar. Allah'ı sever gibi aşağı seviyorlar diyor. Yani dünyada olan, aslında olmayan, sadece Allah'ın yarattığı ve bütün gücün sahibi Allah'ın tecellisi olan şeylere onlar tapıyorlar, ona şirk koşuyorlar. İşte böyle insanlar Allah'ın adı anıldığı zaman sadece kalpleri öfkeyle kabarıyor. Yani onlara da bir öfke reaksiyonu olmuş oluyor. Allah'ın adının anılması öfkeye, onların saldırganlığına veya değil mi? Bu tip reaksiyonlara yol açıyor. Ama mümin olanlar ise Allah'ın adı anıldığında kalpleri mutmain oluyor değil mi? Kalpler yalnızca Allah'ın adıyla değil mi? Mutmain olur inşallah. Onu tesbih etmekte, onu anlatmakta mutmain oluyor. Ve müminlerin yaşadığı hayatta Allah sevgisinden ve onlara imanından dolayı gerçek sevginin tezahürünü görüyoruz. Sevgi müminlerin hayatında çok önemli bir yeri kaplıyor. Hem kendi aralarında uhuvvet anlamında kardeşlerini dünyada çok değer veriyorlar ve çok seviyorlar. Çünkü onlar Allah'ın tecellisi olarak, Allah'ın onlara yaratmış olduğu birer nimet olarak, bir kardeş olarak görüyorlar. Kendi nefislerinden daha evlat tutuyorlar ve muazzam derecede yüksek bir sevgisi oluyor. Onların arasında sevgi var inşallah. Sevgi olduğunu söylüyor Allah Kur'an'da, sevgi yarattığını söylüyor. Ve sevginin de bu anlamda bir sınırı yok. Yani insan Allah'a inandığı, iman ettiği, inşallah kuvvetli bir imana bağlandığı sürece Allah'ın yarattığı her şeyi, kardeşlerini, mümin kardeşlerini çok sever. Yani sevgi tükenen bir şey değildir. Ve sevgi insanı güzelleştiren, kardeşler arasında bağlılığı arttıran, sağlık getiren beraberinde, birçok güzelliği de beraberine getiren muazzam bir duygu. Güzel bakan güzel görür diyor değil mi Bediüzzaman Hazretleri? Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır diyor. Bu sevgiyle oluyor. Her şey Allah'ın yarattığı varlıklar. Her şeyde Allah bize bir hikmetle, boş olmayacak şekilde bir güzellikle var ediyor. Hiçbir mümine kaldırabileceğinden daha fazlasını yüklemiyor mesela. Herkes imtihan oluyor. Herkese bu dünyada sorular soruluyor. Ama hiç kimseye cevabını bilemediği, çok zorlanacağı soru sormuyor Allah'ın. Bu yani muazzam bir rahmeti mesela. Yani sizden öncekilerin mesela başka bir ayette sizden öncekilerin başına gelenler sizlerin de başına gelmeden hemen cennete girebileceğinizi mi zannettiniz diyor. Şeytan Allah'a sanırım. Allah ayette. Ama yani mesela bizden önceki İnşallah birçok müminin hayatında işkenceler oluyor değil mi? Birçok kafirler tarafından zor durumlara sokuluyorlar. Ama Allah kimseye kaldırabileceğinden fazlasını yüklemeyeceğini söylüyor. Demek ki görüntü ne kadar şiddetli olursa olsun o müminin kaldıracağı şekilde oluyor inşallah. Ve o bütün İslam tarihine adını yazmış güzel bir amelle amel etmiş oluyor inşallah. Ve mümin bu anlamda gerçekten büyük bir sevgi duyar. Yalnızca kendi ailesine değil, Müslüman olan, mümin olan, gerçekten kardeşi olan herkese karşı çok şiddetli bir sevgi duyar. En başta da Allah'ın göndermiş olduğu, en şiddetli tecelli ettiği, değil mi? O zamandaki mesela Peygamber Efendimiz zamanında en şiddetli sevgiyi müminler Peygamber Efendimiz'e duyuyorlardı inşallah.
Hatta annem babam sana feda olsun diyorlar evet. Peygamberimize. Yani anne babalarından
evla görüyorlar.
Önde görüyorlar.
İnşallah. Ya Bediüzzaman Hazretleri zamanında mesela Bediüzzaman Hazretleri'nin talebeleri çok şiddetli seviyorlardı. Çok samimi talebeleri vardı. Çok fedakarane, cefakarane onun yanında yer alıyorlardı. Her türlü durumda kendi işlerini, güçlerini, Yani kendi yaşadıkları dünyadaki her şeyi anında bırakıp hemen Bediüzzaman Hazretleri'nin yanına gidiyorlardı inşallah. Onunla birlikte tebliğ yapıyorlardı, Allah'ı anlatıyorlardı. Hayatlarını bu şekilde inşallah geçiriyorlardı. Bu sevgi Allah'ın dünyada vermiş olduğu en büyük nimetlerden birisi. Ve çağımızda da imansızlıktan kaynaklanan, özellikle şu evrim taunuyla dünyaya yayılmış olan ateizm, ateistlik, yani haşa Allah'ı unutmak, Allah'a inanmama hastalığı ve beraberinde bundan dolayı da sevgisizlik hakim oldu. Herkesin yüzüne bakıldığında bir sevgisizliğin yol açmış olduğu depresif bir ifade oluyor. Ama gerçekten sevgiyle bakan insanlar tam mutmain bir halde hayatlarını sürüp çok güzel, neşeli, muazzam yani huzurlu, güzel bir, bir evet, huzurlu bir şekilde hayatlarını sürüyorlar inşallah. İmansızlık hemen hemen her yani her şeyin soruna yol açıyor. İmansızlıktan dolayı birçok sorun ortaya çıkıyor. Ama iman ettiği zaman insan tam manasıyla en düzgün, en mutlu, en sevgi dolu, en huzurlu, en bol bereketli, en sağlıklı hayata sahip olmuş oluyor inşallah.
İnşallah. Evet, inşallah. Biraz önce hocam Hazreti İbrahim'in babasından değil mi ayette taşı tutacağım diyordu Hazreti İbrahim'e. Eğer dönmezsen evet, seni taşa tutacağım diyordu. Şimdi ve sevgiden bahsettik. Bu sevgisizliği sevgi kimde yok baktığımızda? İman etmeyenlerde ve münafıklarda sevginin olmadığını görüyoruz. Sevgi iman edenlerde bulunuyor. Ve kana çok meraklılar. Sevgi olmadığı için, sevgi şefkat olmadığı için münafıklarda ve iman etmeyenlerde kana çok meraklılar. Bakın Hazreti İbrahim babası seni taşa tutarım diyor. Münafıklar da bakın Allah ayette şöyle buyuruyor. Ali İmran suresinin 118. ayeti. Şeytandan Allah'a sınırım. Onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor. Size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Buğuz ve düşmanlıkları ağızlarından dışa vurmuştur. Sinelerin gizli tuttukları ise daha büyüktür. Buyuruyor Allah. Peygamberimiz de bir hadis-i şerifinde bakın şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ahir zamanda dinle dünyayı talep eden insanlar zuhur edecek. Bunlar insanlara iyi görünüp onları aldatmak için
din yerine dünyayı mı arzulayacak? İnsanlar zuhur edecek diyor inşallah.
Evet inşallah. Bunlar insanlara iyi görünüp onları aldatmak için öyle bir yumuşaklığa bürünürler ki koyun postu yanlarında kaba kalır. Dilleri de baldan daha tatlıdır. Ancak kalpleri kurtlarınkinden vahşidir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani böyle bir kalbe sahipler münafıklar. Yani nerede imkan bulsalar müminlere zarar vermeye çalışıyorlar ve fiziksel zararda canlarına kastetmeye çalışıyorlar. Böyle bir yapıya sahipler.
İnşallah. Bir sitemiz var. Onu tanıtalım. iaile-kötüaile.com
Türkçe karakterler yok tabii. Evet.
iaile-kötüaile.com aile.com. Burada Kur'an'a göre aileye bakış, ailenin yeri İslam ahlakında. Mesela hocamız da detaylı bir şekilde anlatıyor. Kendi çocuğunu öldürüyor mesela. Evde zaten bir sevgi beslemiyor. Ondan sonra bir sinir anında da çocuğunu zaten önceden tehdit de etmiş oluyor. Alıyor bıçağını elini, paramparça ediyor mesela. Veyahut da başka olaylar oluyor aile içerisinde. Yani tamamen din dışı, ahlak dışı, insanlık dışı şeyler yaşanabiliyor. Kendi çocuğunu kesiyor. İşte çocuğu veyahut da annesine saldırıyor. Çok fazla olay olabiliyor. Dolayısıyla hani bu manada bakıldığı zaman zaten işte her annenin sözü dinlenir, her babanın sözü dinlenir diye bir şey olmaz. Babası mesela ona kalkıyor işte git insan öldür diyor. Yani gidiyor git PKK'ya katıl diyor mesela. Git diyor işte katil ol diyor. Eline silah verip şunu öldür diyor. O babaya itaat edilir mi? Oğlunun eline silah veriyor. Git küçük kardeşini öldür diyor mesela. Bu babaya itaat edilir mi? Annesi mesela başka bir şey söylüyor. Kızını üzerinden işte para kazanmaya çalışıyor mesela. Kızını satmaya çalışıyor. Pazarlamaya çalışıyor. Şimdi bu annenin sözü dinlenir mi? Anne kutsaldır, ne derse yapılır denir mi? Tabii ki denilmez. Yani böyle bir annenin yanından hemen Hazreti İbrahim'in dediği gibi kopup ayrılınır. Yani öyle bir annenin yanında durulmaz. Dolayısıyla biz yine Kur'an'a ve yani aklın gösterdiği yol zaten inşallah belli. Kur'an'a göre hareket etmemiz gerekiyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da inşallah.
İnşallah sevgiyle ilgili bir ayette şöyle buyuruyor inşallah Kur'an'da. Araf suresi 43. ayet. Cennet ehlinin arasındaki muhabbetten bahsediyor. Biz onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip almışız. Altlarından ırmaklar akar. Derler ki bizi buna ulaştıran Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize hidayet vermeseydi, Allah bize hidayet vermeseydi, biz doğruya ermeyecektik. Andolsun Rabbimizin elçileri hak ile geldiler. Onlara işte bu yaptıklarınıza karşılık olarak mirasçı kılındığınız cennettir diye seslenilecek inşallah. Burada ayetten ne anlıyoruz? Allah'ın inşallah elçiler gönderdiğini görüyoruz. Elçileri hak ile geldiler diyor inşallah. Allah her devirde muhakkak bir hatırlatıcı, dini tebliğ eden ki bu dönemde de kimi gönderiyor Allah elçisi olarak? Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ı gönderiyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bütün dünyaya dini tamam edecek. Değil mi? Bütün eve, bütün dünyadaki bütün evlere o İslam ışını, nurunu, Allah'ın nurunu ulaştırmaya vesile ettiği Allah'ın kişi, Allah'ın elçisi inşallah var. Ve o hak ile geliyor. Yani dost doğru yolla geliyor. Müminler de şükrediyorlar Allah'a. Sen bize iyi ki diyorlar inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı gönderdin. O da bize dost doğru yolu gösterdi. Ve bize Rabbimize hamdolsun hidayet nasip oldu. Allah'ın doğruyu gösteren elçisi de yanımızdaydı. Ve şimdi cennete girdik. Göğüslerimizde kinden ne varsa Allah çekip alıyor inşallah müminlerin. Ve aralarında muazzam boyutta bir sevgi, hiç kin olmayan, muazzam derecede neşe, muazzam derecede mutluluk olan cennet hayatı başlamış oluyor. İnşallah başka hayatta Allah müminlerin dünyada cennet hayatını aradıklarını söylüyor, örnek veriyor. Demek ki dünya başka ayette de en güzel hayatı dünyada yine müminlerin, erkek olsun kadın olsun, yine müminlerin yaşayacağını Rabbim söylüyor. Demek ki bu dünyada en sevgi dolu, en güzel hayatı müminler yaşıyor inşallah. Ahirette ise yalnız müminler yaşıyor inşallah.
İnşallah. Süremizin sonuna geldik hocam. Evet, süremizin sonuna geldik sayın izleyenlerimiz. Yarın bizi yine 17 ile 19 saatleri arasında takip edebilirsiniz. Hayırlı akşamlar.